Ayrım 33, Marslı, Andy Weir, sayfa 382. 1922, Johansen, merhaba Mark. 1923, MTA, Johansen, ha siktir, sonunda benimle doğrudan konuşmana izin verdiler mi? 1924, Johansen, evet, NASA doğrudan iletişim için izni bir saat önce çıkarttı. Aramızda sadece 35 ışık saniyesi fark var. O yüzden neredeyse eş zamanlı konuşabiliriz. Sistemi henüz kurdum ve şimdi test ediyorum. 1924, MTA, konuşmamıza izin vermek için neden bu kadar beklediler? 1925, Johansen, psikoloji ekibi kişisel çatışmalar olacağından endişeleniyordu. 1925, MTA, ne? Sırf beni Tanrı'nın cezası bir gezegende hayatta kalma imkanım olmadan terk ettiğiniz için mi? 1926, Johansen, çok komik, böyle şakaları Lewis'in yanında yapma. 1927, MTA, anlaşıldı, beni almak için geri geldiğiniz için teşekkür ederim. 1927, Johansen, o kadarını da yapalım, MTA uyarlaması nasıl gidiyor? 1928, MTA, şimdilik her şey yolunda, NASA bu prosedürlere bayağı kafa yormuş, işe yarıyorlar ama kolay da değiller. Son 3 günü 19 numaralı gövde paneli ve ön camı sökerek geçirdim. Mars yer çekiminde bile eşek ölüsü gibi ağırlar. 1929, Johansen, seni aldığımızda seninle çılgınlar gibi sevişeceğim, vücudunu hazırla. 1929, Johansen, bunu ben yazmadım, Martinez yazdı. Konsoldan 10 saniye falan uzaklaşmıştım. 1929, MTA, sizleri gerçekten çok özledim ya. Günlük girişi sol 543. Hazırlıkları bitirdim, sanırım bitirdim. Listedeki her şeyi yaptım, MTA uçmaya hazır. 8 sol içinde tam da bunu yapacak. Umarım. Hiç kalkmayabilir de, motorlarından birini söktüm ne de olsa. O işlem sırasında bir sürü şeyi bozmuş olabilirim. Ve tırmanış evresini test etmenin bir yolu yok. Bir kere yaktınız, yaktınız. Fakat diğer her şey kalkışa kadar testlerden geçecek. Kimisini ben yapacağım, kimisini NASA uzaktan yapacak. Bana başarısızlık ihtimalini söylemiyorlar ama tarihteki en yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Yuri Gagarin'in benimkinden daha güvenli ve sağlam bir gemisi vardı. Ve Sovyet gemileri ölüm tuzaklarıydı. Pekala dedi Lewis, yarın büyük gün. Mürettebat Rek'te süzülüyordu. Gelecek operasyon için geminin dönüşünü durdurmuşlardı. Ben hazırım dedi Martinez. Johansen beni sokabileceği her türlü senaryoya soktu. Her birinde yörüngeye çıkmayı başardım. Felaket düzeyi arızalar dışında her şey diye düzeltti Johansen. Evet dedi Martinez. Tırmanışta yaşanacak bir patlama üzerinde tatbikat yapmanın bir anlamı yok. Orada elimizden gelen bir şey olmaz. Fogel dedi Lewis. Rotamız ne durumda? Mükemmel dedi Fogel. Planlanmış yolun 1 metre, planlanmış süratin saniyede 2 santim içerisindeyiz. Güzel dedi Lewis. Beck, peki ya sen? Her şey hazır kumandanım dedi Beck. İpler bağlandı ve 2 numaralı hava kilidine sarıldı. Elbisen ve imü kullanıma hazır. Peki, savaş planı oldukça açık dedi Lewis. İçinde bulunduğu ufak dönüşü durdurmak için bir kola tutundu. Martinez MTA'yı uçuracak ve Johansen tırmanışın sistem operatörlüğünü yapacak. Beck ve Fogel MTA kalkış yapmadan önce sizin 2 numaralı hava kilidinde dış kapı açık vaziyette beklemenizi istiyorum. 52 dakika beklemek zorunda kalacaksınız. Ama hava kilidi ya da elbiselerinizde herhangi bir teknik arızanın yaşanma riskine girmek istemiyorum. Kesişme gerçekleştiğinde Watney'i almak Beck'in görevi. Ona ulaştığımda kötü durumda olabilir dedi Beck. Parçalanmış MTA kalkış sırasında 12G'ye kadar tırmanacak. Bilinci yerinde olmayabilir ve hatta iç kanama bile geçiriyor olabilir. İyi ki aynı zamanda doktorumuzsun dedi Lewis. Fogel, her şey yolunda giderse iple Beck'i ve Watney'i gemiye çekeceksin. Sorun çıkarsa sen Beck'in yedeğisin. Yah dedi Fogel. Şu an keşke elimizden gelen daha fazlası olsaydı dedi Lewis. Ama tek yapabileceğimiz beklemek. Çalışma programlarınız iptal edildi. Tüm bilimsel deneyler askıya alındı. Becerebilirseniz uyuyun. Beceremezseniz ekipmanlarınızı kontrol edin. Onu kurtaracağız kumandanım, dedi Martinez diğerleri süzülerek odadan çıkarken. Bundan 24 saat sonra Mark Watney bu odada bizimle birlikte olacak. Öyle umalım binbaşı, dedi Lewis. Bu vardiyanın son kontrolleri tamamlandı, dedi Mitch kulaklık setine. Saat hakemi. Dinleme uçuş, dedi saat hakemi. MTA'nın kalkışına kalan süre 16 saat 9 dakika 40 saniye. Başla. Anlaşıldı. Tüm istasyonlar. Uçuş direktörü vardiya değişimi. Kulaklık setini çıkardı ve gözlerini ovuşturdu. Brandon Hatch seti ondan aldı ve başına geçirdi. Tüm istasyonlar. Şu anki uçuş direktörü Brandon Hatch. Bir şey olursa beni ara, dedi Mitch. Olmazsa yarın görüşürüz. Git biraz uyu patron, dedi Brandon. Wenkat gözlem odasından izledi. Saat hakimine niye sordu ki diye mırıldandı. Ana ekrandaki büyük görev saatinde yazıyor. Gergin, dedi anne. Bunu pek göremezsin ama Mitch Henderson'ın gergin hali böyle oluyor. Her şeyi 2-3 kere kontrol eder. Anlaşılır, dedi Wenkat. Çimenlerde kamp kuruyorlar bu arada, dedi anne. Dünyanın dört bir yanından gelen muhabirler. Basın odalarımızda yeterli yer yok. Basın dramaya bayılır. Wenkat iç geçirdi. İyi kötü yarın her şey sona ermiş olacak. Bizim buradaki rolümüz nedir, diye sordu anne. Bir şeyler ters giderse görev kontrol ne yapabilir? Hiçbir şey, dedi Wenkat. En ufak bir şey bile yapamaz. Hiçbir şey mi? Her şey 12 ışık dakikası uzakta gerçekleşiyor. Yani sordukları her soruya ancak 24 dakikada cevap alabilirler. Kalkışın tamamı 12 dakika sürecek. Kendi başlarınalar. Yani tamamen aciz durumdayız, öyle mi? Evet, dedi Wenkat. Çok kötü bir durum değil mi? Günlük girişi sol 549. Altıma sıçmıyorum desem yalan olur. 4 saat içinde yörüngeye doğru kocaman bir patlamanın içinde yol alacağım. Bunu daha önce birkaç kere yaptım ama hiçbirinde böyle derme çatma bir gemide değildim. Şimdi MTA'nın içinde oturuyorum, elbisemin içindeyim. Çünkü geminin ön kısmında eskiden bir pencere ve gövdenin bir kısmı olan yerde kocaman bir delik var. Şu an kalkış yönergelerini bekliyorum. Aslında kalkışı bekliyorum sadece. Benim burada bir rolüm yok. Ben kalkış koltuğuna oturup en iyisi için dua edeceğim sadece. Dün gece sonuncu yiyecek paketimi yedim. Haftalardır yediğim ilk güzel yemekti bu. Ardında 41 patates bırakıyorum. Açlığa o kadar yaklaştım işte. Yolculuğum sırasında özenle bir sürü örnek topladım ama yanımda hiçbirini götüremiyorum. Onları buradan birkaç yüz metre ötede bir muhafazanın içine yerleştirdim. Belki günün birinde onları almak için bir roket gönderirler. Bari alması kolay bir yere bırakayım, dedim. Bu kadar işte, bundan sonrası yok. Bir iptal prosedürü bile yok. Niye olsun ki? Kalkışı erteleyemeyiz. Hermes durup bekleyemez beni. Ne olursa olsun programa uygun hareket edeceğiz. Bugün gerçekten ölümle karşı karşıyayım. Bundan hoşlandığımı söyleyemem. MTA patlarsa o kadar da kötü olmaz. Başıma neyin geldiğini bile anlamam. Ama kesişmeyi kaçırırsam havan bitene kadar uzayda öylece süzülürüm. Bunun içinde bir B planım var. Oksijen karışımını sıfıra düşürüp boğulana kadar saf nitrojen soluyacağım. Canım acımayacak. Akciğerlerin oksijen eksikliğini fark etme yetisi yok. Sadece yorulup uyuyacağım ve öleceğim. Yolun sonuna geldiğime gerçekten inanamıyorum. Gerçekten ayrılıyorum buradan. Bu cansız çöl 1,5 yıl bana yuva oldu. Bir süreliğine de olsa nasıl hayatta kalacağımı öğrendim ve duruma alıştım. Hayatta kalmak için verdiğim korkunç mücadele bir şekilde rutine dönüştü. Sabah kalk, kahvaltı yap, mahsullerinle ilgilen, bozulan şeyleri tamir et, öğle yemeği ye, e-postalara cevap ver, televizyon izle, akşam yemeği ye, uyumaya git. Modern bir çiftçinin hayatı. Ardından bir kamyoncu oldum ve gezegen boyunca uzun bir yolculuğa çıktım. En sonunda da bir inşaat işçisine dönüşüp daha önce kimsenin aklının ucundan bile geçmemiş şekillerde bir gemi inşa ettim. Burada her işten biraz yaptım. Çünkü burada bu işleri yapacak benden başka kimse yok. Artık bunların hepsi sona erdi. Yapacak işim ve yenmem gereken bir dua yok. Son kez bir Mars patatesi yedim. Son kez yüzey aracında uyudum. Kırmızı kumda son ayak izlerimi bıraktım. Öyle ya da böyle, bugün Mars'tan ayrılıyorum. Zamanı gelmişti anasını satayım. 26. Bölüm. Toplandılar. Dünyanın her yerinde insanlar toplandı. Trafalgar Meydanı'nda, Tiananmen Meydanı'nda, Times Meydanı'nda insanlar devasa ekranları izlediler. Ofislerde insanlar bilgisayar monitörlerinin etrafında toplaştılar. Barlarda insanlar sessizce köşedeki televizyonu izledi. Evlerinde insanlar nefes almaya cesaret edemeden koltuklarında oturarak önlerinde son bulacak hikayeyi seyrettiler. Chicago'da orta yaşlı bir çift izlerken birbirlerinin ellerini tutuyordu. Eşi saf korkuyla ileri geri sallanırken adam eşini nazikçe kucakladı. NASA temsilcisi onları rahatsız etmemeyi biliyordu ama bir soruları olursa hemen cevaplamak için hazır bekliyordu. ''Yakıt basıncı yeşil'' diye geldi Johansen'in sesi milyarlarca televizyondan. ''Motor hizalaması mükemmel durumda. İletişim sistemi 5'te 5. Uçuş öncesi listesi için hazırız kumandanım.'' ''Anlaşıldı'' dedi Lewis'in sesi. ''Capcom.'' ''Hazır'' diye cevapladı Johansen. ''Kılavuz.'' ''Hazır'' dedi Johansen yine. ''Uzaktan kumanda.'' ''Hazır'' dedi Martinez. ''Pilot.'' ''Hazır'' dedi Votney MTA'dan. Dünya çapındaki kalabalıkları bir tezahürat dalgası kırıp geçti. Mitch görev kontroldeki istasyonunda oturuyordu. Kontrolörler her şeyi izliyordu ve ellerinden gelen her şekilde yardımcı olmaya hazırlardı. Ama Hermes ve dünya arasındaki iletişim gecikmesini izlemek dışında her konuda aciz kalıyorlardı. ''Telemetri'' diye geldi Lewis'in sesi hoparlörlerden. ''Hazır'' diye cevapladı Johansen. ''Kurtarma'' diye devam etti Lewis. ''Hazır'' dedi Beck havakilininden. ''İkincil kurtarma.'' ''Hazır'' dedi Fogel Beck'in yanından. ''Görev kontrol, burası Hermes'' diye rapor verdi Elif. ''Kalkış için hazırız ve programa uygun hareket edeceğiz. Kalkışa T-4 dakika 10 saniye var. Başla.'' ''Saat hakimi duydun mu?'' diye sordum hiç. ''Olumlu uçuş cevabı geldi. Saatlerimiz onlarınkilerle senkronize.'' ''Herhangi bir şey yapabileceğimizden değil.'' diye mırıldandım hiç. ''Ama en azından yaşananlardan haberimiz olacak.'' ''Yaklaşık 4 dakika kaldı Mark.'' dedi Lewis mikrofonuna. ''Ne durumdasın?'' ''Oraya çıkmaya hazırım kumandanım.'' diye cevapladı Watney. ''Bunu sağlayacağız.'' dedi Lewis. ''Unutma, bayağı ağır G ile karşılaşacaksın. Bayılmanda sakınca yok. Martinez'in ellerindesin.'' ''O şerefsize söyle, fıçı tono yapmak yok.'' ''Anlaşıldı MTA'' dedi Lewis. ''Son 4 dakika'' dedi Martinez parmaklarını çıtlatırken. ''Uçmaya hazır mısın Beth?'' ''Evet'' dedi Johansen. ''Bir kalkışın sistem operatörlüğünü yapıp tüm bu süre boyunca 0G'de kalmak tuhaf olacak.'' ''Bunu böyle düşünmemiştim'' dedi Martinez. ''Ama doğru, koltuğuma sıkışmak zorunda kalmayacağım. Tuhaf.'' Beck duvardaki makaraya bağlı şekilde hava kilidinde süzülüyordu. Fogel da botları yere çakılmış şekilde bekliyordu. İkisi de açık dış kapıdan altlarındaki kırmızı gezegeni seyrediyordu. ''Buraya tekrar döneceğimi düşünmemiştim'' dedi Beck. ''Evet'' dedi Fogel, ''biz ilkiz.'' ''Ne ilki?'' ''Mars'ı ikinciye ziyaret eden ilk insanlar.'' ''Doğru, Watney bile bunu iddia edemez.'' ''Edemez.'' Bir süre sessizce Mars'a baktılar. ''Fogel'' dedi Beck. ''Ya, eğer Mark'a erişemezsem ipimi salmanı istiyorum.'' ''Doktor Beck'' dedi Fogel. ''Kumandan bu konuda hayır'' dedi. ''Kumandanın ne dediğini biliyorum ama birkaç metreye ihtiyacım olursa beni salmanı istiyorum. İmi paketim var, ipsiz de geri dönebilirim.'' ''Bunu yapmayacağım Doktor Beck.'' ''Tehlikede olan benim hayatım ve ben bunun sorun olmadığını söylüyorum.'' ''Kumandan sen değilsin.'' Beck Fogel'a doğru somurttu ama yansıtıcı güneşlikleri indirilmiş olduğu için bu hareketin etkisi yok oldu. ''Peki'' dedi Beck, ''ama bahse varın bıçak kemiğe dayandığında fikrini değiştireceksin.'' Fogel cevap vermedi. ''T-10'' dedi Johansen. ''9, 8, ana motorlar çalıştırıldı'' dedi Martinez. ''7, 6, 5, bağlama kelepçeleri salındı.'' ''Yaklaşık 5 saniye Watney'' dedi Lewis kulaklık setine. ''Dayan.'' ''Yakında görüşürüz kumandanım'' diye cevap verdi Watney. ''4, 3, 2.'' MTA kalkışın beklentisiyle gümbür derken Watney kalkış koltuğunda oturdu. ''Hım'' dedi kendi kendine. ''Acaba daha ne kadar?'' MTA müthiş bir kuvvetle kalkış yaptı. Uzay yolculuğu tarihinde hiçbir insanlı geminin hızlanmadığı kadar hem de. Watney koltuğuna öyle yapışmıştı ki sesini bile çıkaramadı. Böyle bir durumu beklediğinden kaskına kafasının arkasına katlanmış bir gömlek yerleştirmişti. Kafası eğreti yastığa daha da battıkça görüşü giderek bulanıklaştı. Ne nefes alabiliyor ne de hareket edebiliyordu. Tüm görüş açısının önünde gemi katlanarak hızlanırken hub brandası şiddetle sallandı. Konsantrasyonu korumak gittikçe zorlaştı ama aklının bir köşesi ona bu brandanın böyle sallanmasının hiç de iyi olmadığını söyledi. Sürat saniyede 741 metre diye bağırdı Johansen. İrtifa 1350 metre. Anlaşıldı dedi Martinez. Bu düşük dedi Lewis, çok düşük. Biliyorum dedi Martinez, biraz yavaş, bana karşı koyuyor, neler oluyor? Sürat 850, irtifa 1843 dedi Johansen. İhtiyacım olan gücü alamıyorum dedi Martinez. Motor gücü %100 oranında dedi Johansen. Yavaşlıyorum sana diye ısrar etti Martinez. Watney dedi Lewis kulaklık setine. Watney, beni duyuyor musun? Rapor verebilir misin? Watney Lewis'in sesini uzaklardan duydu. Uzun bir tünelin ucundan birisi konuşuyormuş gibi. Ne istediğini merak etti. Dikkati kısa süreliğine önünde titreyen brandaya döndü. Bir yırtık vardı ve hızla genişliyordu. Ama daha sonra bölmelerden birindeki civatanın teki dikkatini çekti. Sadece 5 yanı vardı. NASA'nın neden 6 yanlı değil de 5 yanlı bir civata kullandığını merak etti. Sıkmak ya da gevşetmek için özel bir anahtara ihtiyaçları olurdu. Yırtık materyal çılgınca sallanırken branda daha da yırtıldı. Bu açıklıktan Watney önünde sonsuza kadar uzanan kırmızı gökyüzünü gördü. Bu güzelmiş diye düşündü. MTA yükseldikçe atmosfer giderek inceldi, kısa süre sonra brandanın titremesi kesildi ve öylece marka doğru uzanmaya başladı. Gökyüzü kırmızıdan siyaha dönüştü. Bu da güzelmiş diye düşündü Mark. Bilinci kaybolurken Mark böyle hoş, 5 yanlı bir civataya nereden bulabileceğini merak etti. Artık daha fazla cevap alıyorum dedi Martinez. Tam hızlanmaya geri döndük dedi Johansen. Direnmiş olmalı, MTA şimdi atmosferden çıktı. Bir ineği uçurmak gibiydi diye omurdandı Martinez, elleri kontroller üzerinde uçarken. Onu yükseltebilir misin diye sordu Lewis. Yörüngeye çıkacak dedi Johansen ama kesişme güzergahından çıkılmış olabilir. Önce bir yukarı çıkartın onu dedi Lewis. Kesişme konusunda sonra endişeleniriz. Anlaşıldı ama motor 15 saniye içinde kapatılıyor. Şu an hiç engel yok dedi Martinez. Bana karşı gelmiyor artık. Hedef irtifanın altında dedi Johansen. Sürat iyi. Ne kadar altında dedi Lewis. Kesin bir şey diyemem dedi Lewis. Elimde bir tek ivme ölçerim verileri var. Gerçek son yörüngesini belirlemek için aralıklı radar pinglerine ihtiyacımız var. Otomatik kılavuza geri dönüyorum dedi Martinez. Ana kapanış için 4 saniye dedi Johansen. 3, 2, 1 kapanış. Kapanış onaylandı dedi Martinez. Watney orada mısın dedi Lewis. Watney duyuyor musun? Muhtemelen kendinden geçmiştir kumandanım dedi Bechtel sizden. Tırmanış sırasında 12G7, ona birkaç dakika tanı. Anlaşıldı dedi Lewis. Johansen yörüngesini buldun mu? Aralıklı pingler geldi. Kesişme mesafesi ve süratini hesaplıyorum. Johansen kesişme hesaplaması yazılımını çalıştırırken Martinez ve Lewis onu izledi. Normalde yörüngeleri hesaplamak Fogel'ın işiydi. Ama şu an o başka bir şeyle meşguldü. Yörüngesel dinamiklerde onun yedeği Johansen'di. Kesişme sürati saniyede 11 metre diye başladı Johansen. Bununla başa çıkabilirim dedi Bechtel sizden. Kesişme mesafesi. Johansen durdu ve nefesi boğazında kaldı, titreyerek devam etti. 68 kilometre uzakta olacağız. Suratını ellerine gömdü. 68 kilometre mi dedi Beck. Kilometre mi? Kahretsin diye fısıldadı Martinez. Kendinizi salmayın dedi Lewis. Sorunu çözmeye çalışın. Martinez, MTA'da yakıt kaldı mı? Olumsuz kumandanım diye cevapladı Martinez. Kalkış ağırlığını düşürmek için YMS sistemini çıkardılar. O zaman bizim ona gitmemiz gerekiyor. Johansen kesişme süresi. 39 dakika 12 saniye dedi Johansen sesinin titremesini engellemeye çalışarak. Fogel diye devam etti Lewis. İyon motorlarıyla 39 dakikada ne kadar ilerleyebiliriz? Belki 5 kilometre diye cevap verdi Fogel. Yeterli değil dedi Lewis. Martinez peki konum iticilerimizin hepsini aynı yöne doğrultsak? Dönüş yolunda konum ayarlamaları için ne kadar yakıt ayırmak istediğimize bağlı. Ne kadara ihtiyacım var? Elimizdekinin belki %20'siyle yetinebilirim. Pekala, kalan %80'i kullansan. Kontrol ediyorum dedi Martinez konsolunda hesaplamaları yaparken. Saniyede 31 metre hız kazanırız. Johansen dedi Lewis, hesaplama. 39 dakikada alacağımız yol, Johansen hızla yazdı, 72 kilometre. Oldu işte dedi Lewis, yakıtın ne kadarı? Konum ayarlama yakıtının %75.5'ini kullan dedi Johansen. Bu kesişme mesafesini sıfıra indirecek. Yap dedi Lewis. Emredersiniz kumandanım dedi Martinez. Bekle dedi Johansen. Bu kesişme mesafesini sıfıra indirecek. Ama kesişme süreti saniyede 42 metre olacak. O zaman nasıl yavaşlayacağımızı bulmak için 39 dakikamız var demektir dedi Lewis. Martinez jetleri yak. Emredersiniz dedi Martinez.
33. ayının sonu. Sayfa 395.